Babu işratin nisa. Ne demek babu işratin nisa? Kadınlar ile, yani evlenmiş olduğun hanımın ile birlikte yaşama, birlikte hayatı devam etme, hoşgörü ile, değil mi? Birbirlerine uyum sağlayarak evlilik akdinden sonra bu hayatın devam ettirilmesi babı. Yani kadınlar ile alakalı yaşantının nasıl olması gerektiği, nasıl muamele edilmesi gerektiği, yani evli çiftlerin birbirleriyle güzel bir şekilde evlilik akdinden sonra bu evliliği devam ettirmesi babı. Özellikle burada kim öncelikli olarak alınmış? Kadın. Kadınla iyi geçinebilme babı. Bu hususa baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ile bu hususun, yani iyi geçinmenin teşvik edildiğini, hatta emredildiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Nisa suresi 19. ayet-i kerime diyor ki Aşiruhunne bil maruf. Kadınlarla iyi geçinin, örfe uygun bir şekilde iyi geçinin denilerek Allah Azze ve Celle kadınlarla iyi geçinmeyi ne yapıyor? Erkeklere emrediyor. Başka bir ayet-i kerimeye bakıyoruz. Bakara suresi 228. ayet-i kerimede Velehunne mislullezi aleyhinne bil maruf. Kadınların yükümlülükleri kadar meşru olan hakları da vardır. Yani cahiliye döneminde, Mekkeli müşrikler döneminde kadına bir değer verilmiyordu. Doğru mu? Adamın kız çocuğu olduğu zaman yüzü düşüyor, bundan üzüntü duyuyor, insanların kendisiyle alay etmesinden çekiniyor. Hatta bu içine düştüğü durum onu nereye kadar götürüyordu? Diri diri kız çocuklarını gömmeye kadar götürüyordu. Aynı şekilde bakıyorsunuz Yahudilerde de, cahiliye Araplarında da olan bir durum. Kadın hayızlı olduğunda kadını ne yapıyorlardı? Dışlıyorlardı. Yani aynı sofrada oturmuyorlar, aynı mecliste oturmuyorlar. Kadına bir değer verilmiyordu. Ama İslam geldikten sonra kadına ne yaptı? Olması gereken değeri verdi. Bu şu demek değil. Yani bütün yetkileri veyahut da kadın bütün istediğini yapar, hiçbir sorumluluk hakkına sahip değildir, dilediği gibi yaşar değil. İslam dini erkeği bir sorumlulukla sınırlandırdı. Kadının bakımından kalacak yerini kime yükledi? Erkeğe. Çocukların nafakasını, hanımın nafakasını, kalacakları yeri erkeğe yükledi. Ama bununla birlikte kadına da belli bir vazife, belli bir görev verdi. Kocasına itaat edecek, erkeğin evini muhafaza edecek, koruyacak, onun razı olmadığı kimseleri içeri almayacak, değil mi? Kendi üzerindeki sorumluluklarına da yerine getirmesi gerekiyor. Hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Hayrukum, hayrukum li ehlihi ve ana hayrukum li ehli." Diyor ki sizin en hayırlınız ailenize karşı, ailenize karşı, yani hanımlarınıza karşı en iyi davranınızdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kime hitap ediyor? Ümmete hitap ediyor, erkeklerine. Diyor ki sizin en hayırlınız ailelerine karşı en iyi davranınızdır. Diyor ki "Ve ana hayrukum li ehli." Sizin aranızda da ailesine en iyi davranan kimdir? Benim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sizin en hayırlınız ailesine en iyi davranınız ve diyor sizin aranızda da ailesine en iyi davranan da kimdir diyor. Kendisi olduğunu haber veriyor. Bakıyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına bir söküğü varsa kendi söküğünü kendisi dikiyor. Hanımlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Bakıyorsunuz Ayşe radıyallahu anha ile birlikte seferdeyken hanımıyla yarışıyor. Yani bakıyorsunuz hanımına değer veriyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bununla birlikte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kızdıran bir şey olduğu zaman da söylenmesi gereken veyahut da yapılması gereken şeyi de yapmaktan geri durmuyor. O yüzden bu hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Eşler her iki tarafta birbirine iyi muamele etmesi gerekiyor ki bu aradaki alaka iyi olur ise bu evlilik akdi yapılmış olan bu evlilik akdi ne yapar? Uzun bir müddet devam eder. Eğer aradaki alaka kötü ise eşler birbirlerine karşı saygıyla, sevgiyle, hürmetle davranmıyorlar ise birbirlerinin haklarını yerine getirmiyorlar ise bu evlilik akdi ne yapmaz? Beklenildiği gibi uzun sürmez. Günümüzde bu böyle mi arkadaşlar? Şimdi geçmişte bakın babalarınıza, dedelerinize evlenmişler. Aradan 50 sene geçmiş, 40 sene geçmiş, 60 sene geçmiş. Taraflardan birisi vefat etmiş. Bu evlilik 50-60 sene devam etmiş. Şimdi günümüze bakıyoruz. Evlilikler, örnek veriyorum bu sene 1 milyon insan evlenmiş. Bir dahaki seneye bakıyoruz bu 1 milyonun 700 bini boşanmış. Kimisi bir hafta sonra boşanmış. Kimisi ertesi gün boşanmış. Kimisi 3 ay sonra, kimisi 6 ay sonra, kimisi 1 sene sonra. Evlilikler artık ne oluyor? Eskisi gibi uzun sürmüyor. Bunun neyi var? Nedenleri var. Eskiden kadınlar kendi sorumluluklarını biliyorlar. Erkekler de kendi sorumluluklarını bildiği için evlilik ne oluyor? Uzun süre devam edebiliyordu. Şimdi kadın artık eskisi gibi evimde oturayım, çocuklarımla ilgileneyim, çocuklarımı yetiştireyim mantalitesiyle yetiştirilmiyor. Yani kız çocuğuna bakın, evlendirirken bile annesi babası ne diyor? Eğer sana bir zulmederse, bir şey yaparsa kapımız ardına kadar açık. Veyahut da kadın günümüzde çalışıyor, para kazanıyor. Para kazandığı için kendisini ne görüyor? Bağımsız görüyor. Diyor ki ben eşime bağımlı değilim. Eğer arada bir ayrılma durumu olsa kendi kiramı da ödeyebilirim. Çocuğuma da bakabilirim. Bütün ihtiyaçlarımı da giderebilirim mantığıyla bakıyor. Bu sefer ne oluyor evliliklerde? Sen bu özgüvenle evlenirsen sonuçta arada en ufak bir tartışmada olay hemen boşanalım veyahut da işte ne bileyim anlaşamıyoruz, mahkemeye gidelim, boşa beni gibi hemen ilk tercih edilen şey boşanma oluyor. O yüzden kocanın hanımı üzerinde neyi var? Hakları var. Aynı şekilde kadının da kocası üzerinde hakları var. Bunların bazısına değinelim. Diyoruz ki kadın kocasına öncelikli olarak saygı duyması gerekiyor. Arada saygı, sevgi, ihtiram, hürmet olmazsa dedik ki bu evlilik akdi ne yapmaz? Uzun süre sürmez. Aynı şekilde dedik ki güzel geçinmesi gerekiyor. Eğer Allah Azze ve Celle'ye ortada bir masiyet yok ise, yani kocası ona bir şey emrediyor, bu emrettiği şey Allah Azze ve Celle'ye karşı yapılacak bir masiyet, günah olarak değerlendirilecek bir şey değil ise kocasına ne yapması gerekiyor bu emrinde? İtaat etmesi gerekiyor. Yani kadın kocasına itaat edecek. Ta ki kocası emrettiği şey İslam dinine uygun değil ise, adam evlenmiş, hanımı çarşaf giyiyor. Kocası diyor ki artık çarşaf giymeyeceksin, pardüse giyeceksin, pardüse giymeyeceksin, artık açık dolaşmanı istiyorum. Burada kadın kocasına itaat edecek mi? Etmeyecek. Mesela kadın dindar, kocası diyor ki işte benim erkek kardeşim eve geldiği zaman onunla birlikte aynı sofrada yemek yiyeceksin, ondan kaçmayacaksın. İşte sana mahrem olmasa dahi benim akrabalarımdan birisi geliyorsa hizmet edeceksin, aynı ortamda bulunacaksın gibi dinin muhalefet, yani dine muhalefet eden bir husus var ise kadın bu hususta ne yapmayacak? Kocasına itaat etmeyecek. Ama bunun dışındaki kocasının emrettiği hususlarda ne yapacak? İtaat edecek. Yani bunu bir alçaklık, bunu bir küçümseme olarak görmeyecek. Diyoruz ki aynı şekilde kadın kocasının malını, evini istemediği şeylerden muhafaza edecek, koruyacak. Kocasının razı olmadığı birisi var ise onun eve girmesine ne yapmayacak? İzin vermeyecek. Kocası diyor ki falancayı eve almayacaksın. Bu kadının veyahut da bu adamın bizim evimize girmesini istemiyorum. Niye? Bu kadın dindar değil, senin ahlakını bozuyor. Veyahut da akrabası veyahut da adamın akrabası diyor ki bu adam veyahut da bu kadın bu eve girmeyecek. Ben buna izin vermiyorum. Kadın bu hususta ne yapacak? Kocasına itaat edecek. Yani kocasının izin vermediği kimseleri kocasının evine sokmayacak. Aynı şekilde kadın, bu da önemli bir husus. Günümüzde kadınların uygulamadığı bir husus. Kocasından izin almadan, kocası izin vermeden kadın evinden ne yapmayacak? Çıkmayacak. Yani kocasına soracak. Ben şuraya gidebilir miyim? Ben şunu yapabilir miyim? Gerekirse erkek kardeşi, gerekirse babası, gerekirse kocasının kendisi onu gitmek istediği yere ne yapacak? Götürecek, yönlendirecek. Yani onun izni olmadan, kadın kocasının izni olmadan evinden çıkmayacak. Aynı şekilde kocasını kızdıracak, kocasının sevmediği hususlardan bir kadının kaçınması gerekiyor. Yani adamın titizliği varsa, belli bir saatte yemek yiyorsa, örnek veriyorum. Bu adam bu eve geldiği zaman eğer yemeğin hazır olmaması bu adamı sinirlendiriyor, gadaplandırıyor ise bu konuda hassas davranacak, ne yapacak? Kocasını kızdıran şeylerden, hareketlerden uzak duracak. Aynı şekilde kocasının annesine, babasına, akrabalarına karşı saygılı olacak. Onlara ihtiram edecek. Çocuklarının hizmetinde, eğitiminde bulunacak. Dedik ki kadının en büyük görevlerinden bir tanesi bu. Kadının asıl itibariyle çalışması kendisinden istenilen bir şey değil. Erkek çalışıp bu evin nafakasını sağlayacak. Kadın ise evinde oturup ne yapacak? Çocuklarının terbiyesiyle uğraşacak. Günümüzde bu hususlara dikkat edilmediği için, dikkat edin, baba çalışıyor, anne çalışıyor. Çocuk nereye bırakılıyor? Anaokuluna, kreşe. Senin çocuğunu başkaları yetiştiriyor. Sen dünyanın peşine koşmuşsun, onun peşinden gidiyorsun. Makyaj malzemesiydi, başka bir şeydi. Hani dünyalık ihtiyaçlarını gidermek için kendini bir yola koymuşsun. Çoluk çocuğun ziyan oluyor. Çünkü bir annenin çocuğuna gösterdiği özeni başka hiçbir kimse ne yapmaz? Göstermez. O yüzden kadın çocuklarıyla ilgilenecek. Aynı şekilde kocasının kendisine yapmış olduğu iyiliği, hayır, hasenatı hiçbir şekilde inkar etmeyecek. Bununla alakalı Medine'deyken, İslam Üniversitesi'nde okurken hazırlık bölümünde bir Arapça hocamız vardı. Yani güzel bir örnek verirdi. Tabii ki bu kapsama girmeyen bayanları bundan tezih ederim. Hocamız şöyle aktarıyor. Diyor ki kadının elinde iki tane poşet vardır. Birine yapmış olduğun iyilikleri atar, diğerine ona yapmış olduğun kötülükleri atar. Ama ona yapmış olduğun iyiliklerin koyulduğu poşetin altı deliktir. Sen ne kadar iyilik yapsan da o yapmış olduğun iyilikler ne yapar? Ortadan kaybolur. Zamanı geldiği zaman o kötülük poşetinden aradığı şey çıkar. Sen 5 sene önce şöyle demiştin. İlk evlendiğimiz zaman böyle yapmıştın. Ama buradaki iyilik poşeti altı delik olduğu için nedir? Oradan hiçbir zaman ya sen zamanında bize şöyle de ikram etmiştin, böyle de ikram etmiştin demezler. Tabii ki yani bütün kadınların geneli için bunu ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz. Ama genel manada bakıldığı zaman bu tip insanları ne yapıyoruz etrafımızda? Çok görüyoruz. Hatta kendi anne babamızdan bile bu tarz şeyleri ne yapıyoruz? Duyuyoruz. Annenizi duyuyorsunuz. İşte evli senedir evliyiz. İşte şöyle bir şey görmedik senden. Böyle bir şey görmedik senden. Bakıyorsun bir serzenişte bulunuyor. Oysa ki sen de belli yaşına kadar yaşamış olduğun hayatta aslında yapılan bazı iyilikleri, ihsanları da ne yapıyorsun? Görüyorsun. Ama kadın tarafından bakılınca onu yapmadın, şunu yapmadın. Falancaların şuyu var, filancanın buyu var. Bizim hiçbir zaman şuyumuz olmadı. Falanca her ay, her sene tatile çıkıyor. Biz ömrümüz boyunca hayatımız evde geçti gibi örnekleri ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Aynı şekilde dedik ki kocanın hanımı üzerinde hakkı var. Peki kadının kocası üzerinde hakkı yok mu? Kocası evde her istediğini, her şeyi yapar. Kadın buna sabretmek zorunda mı? Diyoruz ki hayır. İslam kadına da ne yapmış? Belli haklar tanımış. Aynı şekilde biraz önce dediğimiz gibi kocanın da hanımıyla iyi geçinmesi gerekiyor. Ona güzel sözler söylemesi gerekiyor. Eğer hanımının yapmış olduğu bir hata varsa, yapmış oldukları, kadının daha önceden yapmış olduğu hayır hasenatları gözetip ya hani bu konuda şöyle bir hatası var ama şu özellikleri de güzel. O yüzden örteyim hatasını, bundan dolayı kızmayayım, bundan dolayı dövmeyeyim. Hemen ilk kızgınlığını döverek veyahut da bağırarak ne yapmaması gerekiyor? Hanımına muamele etmemesi gerekiyor. Aynı şekilde kadın ailesiyle görüşmek istediğinde ailesiyle görüşmesini yasaklamaması, men etmemesi gerekiyor. Şimdi düşünün adam diyor ki senin annen baban bizim bu evimize ne yapamaz? Giremez. Aynı şekilde senin onları da ziyaret etmene izin vermiyorum. Diyoruz ki bir erkeğin yani hanımına bu şekliyle muamele etmesi doğru değil. Belki güç, sulta, yönetim sende olabilir ama bu senin hanımına zulmetme hakkını sana vermez. O yüzden bu hususlarda da erkeğin ne yapması gerekiyor? Dikkat etmesi gerekiyor. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin dinini öğretme hususunda hanımına yardımcı olması gerekiyor. Yani baktığımız zaman bizim hepimizin bu konuda ne var? Büyük eksiklikleri var. Yani öğrenmiş olduğumuz ilmi belki kendimiz bir şekliyle hayatımıza geçiriyoruz. Ama bakıyoruz ki hanımlarımız bizim bu öğrenmiş olduğumuz ilimden istifade edemiyorlar. Bakıyorsunuz çok büyük meselelerde dahi ilimlerinin olmadığını görüyoruz. Yani hanımına değer veren bir insan aynı şekilde onun dini eğitimiyle ne yapmak zorunda? İlgilenmek zorunda. Bildiği hayrı ona anlatmak zorunda. Emri bil maruf, nehyanil münker yapmak zorunda. Aynı şekilde dinin kadına sağlamış olduğu bir özgürlük varsa bu özgürlükleri kısıtlamaması gerekiyor. Eğer kadının talep ettiği bir şey varsa ve talep edilen şey mubah olan bir şey ise bundan onu men etmemesi gerekiyor. Yani bunları da aynı şekilde kocanın, kadının kocası üzerinde olan hakları. O yüzden diyoruz ki eğer bu aradaki ilgi, alaka, uyum evlendikten sonra güzel bir şekilde devam etmiyor ise bu aileyi nereye götürecek bu? Aradaki bu kötü alaka, tarafların birbirine sabredememesi bunları nereye götürecek? Boşanmaya götürecek. Günümüzde çoğu insanın içine düşmüş olduğu gibi. Peki boşanıldığı zaman her şey bitmiş oluyor mu? Yani taraflar birbirinden ayrıldığı zaman her şey bitmiş, bütün sıkıntılar çözülmüş oluyor mu? Olmuyor. Arada en çok zararı gören kimler oluyor? Çocuklar. Düşünün evlenmişsiniz, iki taraf birbiriyle anlaşamadı, ayrıldı. Çocuk ya annesinin yanında kalacak ya babasının yanında kalacak. Bir taraftan sürekli mahrum olacak. Doğru mu? Yani çocuk annesiyle büyüyor, başta bir baba yok, baba özlemiyle büyüyor. Bunun eksikliğiyle büyüyor. Öbür tarafa bakıyoruz, çocuk babayla kalıyor. annesinin eksikliğini yaşıyor. O yüzden diyoruz ki yani taraflar birbirleriyle iyi geçinemedikleri zaman bu iş boşanmaya kadar gidiyor. Ancak boşanma ile de her şey çözülmüyor. Yani boşanıldığı zaman da her şey çözülmüyor. Dediğimiz gibi arada çocuklar zayi oluyor. Eğitimleri hakkıyla yapılamıyor. Etrafınızda görüyorsunuzdur. Babalarıyla büyümeyen, anneleriyle büyümeyen çocukların ahlaklarında ne var? Sıkıntılar oluyor. Hırçın oluyorlar. Sağa sola saldırıyorlar. Bir özlem var. Bu açığını başkasına ona buna saldırarak, onu bunu döverek bu içindeki şeyi bastırmaya çalışıyor gibi. Bunun neyi var? Birçok etkileri olduğunu görüyoruz. O yüzden dediğimiz gibi özetlersek bab başlığı olarak bu bab başlığında kadınlarla iyi geçinme ile alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize aktarmış olduğu hadisleri ele almaya başlıyor. İlk hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات ولكن أعل بالإرسال. Bu rivayette bize Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan aktarılan bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu aktarılıyor. Diyor ki bir kadınla dübüründen cima eden mel'undur. Buradaki bir kadından kasıt kim? Eşi, hanımıyla dübüründen ilişkiye giren kimse mel'undur. Yani lanetlenmiştir. Hadise Ebu Davud Nesai rivayet etmiş. Lafız Nesai'ye aittir. Ravileri sikadır. Ancak mürsel olduğu söylenerek hadis illetlenmiştir. Baktığımız zaman hadisin birçok şahidi var. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan geliyor. İşte Ali radıyallahu anhu'dan geliyor. Farklı farklı sahabeden geldiği için alimler hadisin hasen derecesinde olduğunu söylüyorlar. Burada kadınlarla iyi geçinme babı altında müellif bu hadisi neden zikretmiş olabilir? Çünkü Allah'ın haram kılmış olduğu bir şey ile kadına muamele etmek iyi geçimi gösteren hususlardan bir şey değildir. Normalde kadın kendisiyle kocasının dübüründen ilişkiye girmesinden razı olmaz. İslam'ın yasaklamış olduğu bir husustur. Doğru mu? Yani Allah Azze ve Celle bize neyi emretmiş? Kadınlarla ilişkiye girerken kadınlardan ne diye bahsediyor ayet-i kerimede? Kadınlar sizin tarlanızdır. Bir kişi evliliği tercih etmesindeki öncelikli sebeplerden bir tanesi nedir? Neslinin çoğalması, devam etmesi. Neslin çoğalması da ancak ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde kadınlarla ilişkiye girerek olur. Değil mi? Yasaklanan şey ne ise kadınlar hususunda, cima hususunda yasaklanan husus ne ise bundan kişinin kaçınması gerekir. Bunu bu bab başlığı altında neden zikrettik? Şundan dolayı zikrettik. Eğer hanımıyla böyle bir muamelede bulunan bir erkek, bir koca var ise diyoruz ki bunların evliliklerini sürdürmeleri dinen caiz değildir. Yani bir adam hanımına arkasından yaklaşıyor ise, onunla bu şekilde ilişkiye giriyor ise, buradan kastımız ne? Yani dübüründen ilişkiye giriyor ise koca hanımıyla, diyoruz ki İslam şeriatına göre kadın bu nikah akdini feshetme hakkına sahiptir. Çünkü kocasının yapmış olduğu bu husus İslam'ın yasaklamış olduğu bir husustur. Kadına bu hususta biraz önce dedik ya, Allah'a masiyet olan şeyde kadın kocasına itaat etme zorunluluğu yoktur. Eğer erkek bu talebini devam ettiriyorsa, sürekli böyle bir ilişkiden, yani kadından bu şekliyle faydalanmak istiyor ise, diyoruz ki İslam şeriatına göre kadın bu erkek ile evliliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Bilakis bunların arasının ayrılması gerekir. Yani İslam devletinde eğer bu ortaya çıkan bir husus ise mahkeme ne yapacak? Bunların evliliklerini bitirecek. Bu nikah akdini feshedecek. Rivayete dönüp baktığımız zaman başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımı ile dübüründen ilişkiye giren kimse hakkında ne diyor? Mel'un, yani lanetlenmiş. Eğer rivayetlere, hadislere dönüp baktığımız zaman herhangi bir mesele hakkında eğer işin içinde lanet var ise diyoruz ki bu yapılan işin büyük günah kapsamına girdiğini gösterir. Eğer bir hususta, bir hadiste herhangi bir mesele hakkında eğer lanet tabiri geçiyor ise bu yapılan, işlenen günahın ne olduğunu gösteriyor? Büyük günah kapsamına girdiğini gösteriyor. Lanet neydi? Lanetin tanımı, Allah'ın rahmetinden o kimsenin uzaklaştırılmış, kovulmuş olması. Yani normalde hiçbir Müslümanın istemeyeceği bir vasıf. Eğer Allah'ın rahmetinden, merhametinden bir kul uzaklaştırılıyor ise o kul hiçbir şekilde ne yapamaz? Doğru yolu bulamaz. O yüzden diyoruz ki yani kadınlar ile alakalı hususta onlarla iyi geçinme babı altında müellif ilk hadis olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun aktardığı bu rivayeti bize aktarmış ve Allah'ın razı olmadığı bir şekilde kadınlarla ilişkiye girmenin kadınlar ile iyi muamele kapsamında değerlendirilmeyeceğini, aynı şekilde bunun nikah akdini fesh etmeye kadar gittiğini göstermek için bu rivayeti bize burada zikrettiğini görüyoruz. Konuyla alakalı buna benzer başka bir rivayette Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan geliyor. Diyor ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. Bu rivayette de Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu bize aktarılıyor. Deniliyor ki bir erkekle ilişkiye giren başka bir erkeğe, bir erkekle ilişkiye giren başka bir erkeğe veya kadınla arkasından cinsi münasebette bulunan kişiye Allah rahmet nazarı ile bakmaz. Bu rivayette bir önceki rivayette olduğu gibi hanımıyla dübüründen ilişkiye giren kimseye Allah Azze ve Celle'nin rahmet nazarıyla bakmayacağı ve bununla birlikte ziyade olarak Lut Aleyhisselam'ın kavminde olan o husustan, o hasletten bahsedilmiş. Neydi o? Erkeklerin erkekler ile ilişkiye girip ihtiyaçlarını bu şekilde gidermeye çalışmaları. Bu İslam fıtratının, İslam dininin insana vermiş olduğu fıtratın tersine olan bir durum. Öyle değil mi? Yani bir erkeğin bir erkekle cinsi şehvetini gidermeye çalışması, bir erkeğin hanımı ile ona olması gereken yerden değil de Allah'ın haram kıldığı yerden yaklaşmaya çalışması, diyoruz ki bunlar İslam fıtratına aykırı olan, ters olan hususlar. Dedik ki Allah Azze ve Celle o kimseye rahmet nazarıyla bakmaz, o kimseye gadaplanır. Bu da aynı şekilde Allah'ın rahmet nazarıyla o kimseye bakmaması, o kuluna gazaplanması, yapılan fiilin, yapılan işin büyük günahlar, kebair-i zunub kapsamında değerlendirildiğini gösterir. Şimdi günümüzde dönüp baktığımız zaman yani bu yapılan fiil, bu yapılan iş Lut Aleyhisselam'ın kavminde başlayıp orada son bulan bir iş değildi. Doğru mu? Lut Aleyhisselam'ın kavmi de Lut Aleyhisselam'ı ve ailesini ne ile suçladılar, ne ile alay ettiler onlarla? Bunları Lut Aleyhisselam'ı ve ehlini yani onunla birlikte olanları, Müslümanları yaşadığınız beldeden dışarı çıkarın. Onları buradan atın. Onlar temiz insanlardır diyorlar. Düşünün. O insanlar ne olarak vasfediyorlar? Nuh Aleyhisselam ve ailesi, kendisine iman eden ailesinden olanlar insanlara diyorlar ki kavminde yaşayanlara. Diyorlar ki evlenmek mi istiyorsunuz? İhtiyacınızı gidermek mi istiyorsunuz? Burada bu ümmetin neyleri var? Kızları var. Bunlarla evlenin. Helal olan yoldan ihtiyacınızı görün. Onlar diyorlar ki Lut ve onunla birlikte olanlar temiz insanlar. Bunları ne yapın? Buradan çıkarın. Çünkü biz onların bu söylediği şeye ne yapmıyoruz? Kulak asmıyoruz. Biz onların istediği gibi yaşamak istemiyoruz. Düşünün fıtratları nasıl bozulmuş ki Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu, ki normalde bir erkek kadına karşı şehvet duyar, bir kadın da erkeğe karşı şehvet duyar, değil mi? Asıl bu olmuşken o topluluğa bakıyoruz. Allah'ın fıtratlarına vermiş olduğu şeyden uzaklaşıp artık ihtiyaçlarını ne yapmak istiyorlar? Başka yoldan, Allah'ın haram kıldığı yoldan gidermeye çalışmak istediklerini görüyoruz. Ve aynı zamanda ne diyoruz? Onlara hakkı anlatan, doğruyu beyan eden kimseleri de ne olarak vasıflandırıyorlar? Temiz olan insanlar. Yani bu pisliği işleyenler de karşıdakilerin ne olduğunu söylüyorlar? Temiz olduğunu söylüyorlar. Bu dedik ki Lut Aleyhisselam kavmine ait has bir husus değil. Günümüzde de insanlar yani bu alanda son günlerde bakıyorsunuz değil mi? Hatta belediyeler bile bu işin içine girmiş. İşte LGBT dedikleri, yani eşcinsellik dedikleri, işte ne bileyim homoseksüellik dedikleri veyahut da lezbiyenlik dedikleri şeyi insanların nazarında hoş göstermeye çalışıyorlar. Diyorlar ki cinsiyet ayrımı Yoktur. Yani bu adam bu adamla takılabilir. Bu kadın bu kadınla takılabilir. Sen bunu ne yapamazsın? Toplumdan tecrit edemezsin. Bunları dışlayamazsın. Değil mi? Öğreti şu anda bu. Bu öğreti bize nereden geliyor? Peşine düştüğümüz, kendileri gibi olmaya çalıştığımız Avrupa'dan geliyor. Yani onlar bunu benimsemişler ama bizler Müslüman bir topluluk olarak bunu ne yapamayız? Hiçbir şekilde kabul edip benimseyemeyiz. Ancak bizde de ülkemizde de insanların imanının zayıflığından dolayı artık bunlar ne olarak görülüyor? Normal olarak görülüyor. Artık insanlar bu şekliyle kabullendirilmeye insanlar ne yapılıyor? Teşvik ediliyor. Oysa ki İslam dininde bu husus böyle değil. Biraz önceki konuya dönersek dedik ki normalde bir kadının kocasından boşanmayı talep etmesi, hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki eğer bir kadın gereksiz yere, haksız yere kocasından boşanmayı talep ediyor ise cennetin kokusu falanca mesafeden duyulur. Ancak bu kimse bu kadın o cennetin kokusunu ne yapamaz? Alamaz, cennete giremez. Bu kim için söylenmiş bir söz? Gereksiz yere kocasından boşanma talep eden kadın hakkında söylenmiş olan bir söz. Hadise dönersek kocası kendisiyle dübüründen ilişkiye girmeye çalışan kadın ondan boşanmayı talep ettiği zaman bu biraz önce söylediğimiz cennetin kokusu şu kadar mesafeden duyulur ama kocasından boşanma talep eden kadın cennetin kokusunu dahi alamaz denilen hadis kapsamına girer mi? Diyoruz ki girmez. Çünkü burada kadının boşanması için geçerli neyi var? Bir sebebi olduğu için kadına bu hadis ne yapılmaz? Delil olarak söylenemez. Çünkü bu hadisin delalet ettiği şey bu husus ile aynı değil. Dedik ki İslam dini bize her şeyi açıklamış. Yani eşler arasındaki alaka, ilişki ile alakalı rivayetleri ne yaptığını görüyoruz. Bize açıkça aktarıldığını görüyoruz. İslam dininde bu manada utanma yoktur. Şimdi kişi evlenmiş hanımıyla birlikte yaşıyor. Kadınların kendilerine ait ne oluyor? Hayız dönemleri oluyor. Belki bu 5 gün, belki 6 gün, belki 7 gün, belki 10 gün ne yapabiliyor? Sürebiliyor. Erkek şehveti var. Bu şehvetini gidermesi gerekiyor. Ama ayetlere ve hadislere dönüp baktığımız zaman yani bu ay hali olduğunda, hayız olduğunda kadınla cima etmek ne yapılmış? Yasaklanmış. Ama bununla birlikte helal kılınan bir durum var. Belki cima edemezsin ama kadının bedeninden, hanımının bedeninden ne yapabilirsin? Cima haricinde istifade edebilirsin. Bunu biz neye göre söylüyoruz? Ayşe annemizin bize aktardığı hadiste düşünün. Normalde bunlar utanılması gereken şeyler değil mi? Yani bir kadın kocasıyla alakalı bu hususları ne yapamaz? Anlatamaz. Normalde de bu böyledir. Anlatılmaması gerekir. Ama eğer dinin aktarılmasıyla alakalıysa bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok evlilik yapmasındaki hikmetlerden bir tanesi de bu. Ev halinin, bize gizli kalan halin ne yapılması? Bize açıklanması nazarı ile olaya baktığımız zaman Ayşe annemiz diyor ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'muruni fe'ettezirû feyubâşirûni ve ene hâib. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben hayızlıyken benimle mübaşeret ederdi. Bunun tam bu Türkçe karşılığı bu kelimenin mübaşeret etme kelimesinin karşılığı sevişirdi. Sevişmek manasının karşılığı bu kelime. Yani benden istifade ederdi. Ben hayızlı olduğum için ancak ne yapardı? Bana izar giymemi yani cimayı engelleyecek bir şekilde giyinmemi emrederdi. Onun haricinde yani ben hayızlıyken cima haricinde diğer hususlar ile sevişme hususunda benden tabiri caizse istifade ederdi. Demek ki bir erkek hanımı hayızlıyken de onunla cinsi münasebet dışında beraber olması, birlikte olması, biraz önce söylediğimiz tabirle sevişme dediğimiz bu hadisenin gerçekleşmesi İslam'ın özüne aykırı olan bir şey değil. Biraz önce söyledik. Yani bunlar eşlerin bilmesi gerektiği hususlar. O yüzden bunlara ne yapılması gerekiyor? Dikkat edilmesi gerekiyor. Bu hadise dönüp baktığımız zaman erkeğin erkek ile ilişkiye girmesi hususu ile alakalı. Bu rivayette cezası ile alakalı bir şey aktarıldı mı bize? Dünyadaki cezası ile alakalı. Kıyamet günde Allah Azze ve Celle rahmet nazarıyla onlara bakmaz denildi. Peki bu işi yapanın bir cezası, bir karşılığı yok mu? Zina edenin İslam'daki had cezası ne? Dünyadaki karşılığı zinanın. Evli olan kimsenin recm edilmesi, bekar olan kimsenin celde vurulması, dövülmesi. Peki erkek erkeğe ilişkiye girildiği zaman bunun cezası ne? Bununla alakalı ilim ehlinin ihtilaf ettiğini görüyoruz. Ne ile alakalı ihtilaf ettiğini görüyoruz? Cezanın nasıl uygulanacağı ile alakalı. Bazı ilim ehli diyor ki kılıç ile ne yapılır? Başları vurulur. Bazı ilim ehli diyor ki yaşanılan beldede en yüksek yer neresiyse uçurumdan aşağı atılır. Eğer ölmediyseler ne yapılır? Taşlanır. Bazıları zinaya benzeterek, yani yapılan fiili zinaya benzeterek diyor ki eğer bunu yapan adam evlilik görmüş bir adam ise taşlanarak öldürülür. Eğer evlilik yapmamış bir adam ise ne yapılır? Aynı şekilde kendisine celde vurulur. Bununla alakalı büyük bir ilim ehlinin bu rivayeti sahihlediklerini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Men vecettumuhu ya'melu amele kavmi Lut." Diyor ki Lut aleyhisselamın kavminin yapmış olduğu, işlemiş olduğu ameli işleyen kimseleri bulur iseniz, onları bu hal üzerine yakalar iseniz diyor ki "Faktulul fa'ile vel mef'ule bih." Bu işte erkek rolünde olanı da, kadın rolünde olanı da, faili de, mef'ulü de. Faili de bu işi yapanı ve bu fiilin üzerinde gerçekleştiği kimseyi de ne yapın? Faktuluhu diyor, öldürün. Normalde günümüzde insanların teşvik ettiği gibi İslam dini de, yani bu lezbiyenliği, homoseksüelliği teşvik mi ediyor? Tam tersi. Diyor ki Allah'ım eğer bu işi Lut Aleyhisselam'ın kavminin işlemiş olduğu bu ameli yapan insanları bulduğunuz zaman onların böyle sırtını sıvazlayın denmiyor. Ne diyor? Bu işi yapanı da, fiili gerçekleştireni ve üzerinde gerçekleştirilen kişiyi de ne yapın? Öldürün diyor. Dedik ki konuyla alakalı öldürün. Nasıl öldüreceğiz? Bu hususla alakalı ihtilaf var. Hatta bu konuyla alakalı sahabeden icma aktarılıyor. Yani ne ile alakalı? Bunların öldürülmesi ile alakalı sahabeden icma var. Nasıl? Kimisi demiş ki kılıçla öldürülür. Kimisi demiş ki beldedeki en yüksek bir yerden aşağı atılır. Sonra taşlanır. Birisi zinaya kıyas yaparak recm edilir ya da ne yapılır? Kırbaçlanır. Hatta kimisi bazı alimlerin ateşe yakılıp, yani ateş yakılıp içine atılıp bu şekilde cezalarının verileceğini dahi söyleyen ilim ehli olmuş. Normalde biz ne diyoruz? Yakmak, yani ateş ile azap etmek Allah'a has olan bir şey. Ama diyorlar ki eğer insanlar bu işlemiş oldukları bu fiilden bu şekliyle korkuyorlarsa, yani bu şekliyle ceza verildiği zaman İnsanlar bundan imtina ediyorlar ise, bazı alimler diyorlar ki bu şekliyle de ne yapılır? Bu kimselere muamele edilir. Tabii ki burada şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bu işi yapan ve yapılan dedik. Bu mutlak olarak algılanmaması gerekiyor. Hangi manada? Şimdi günümüzde şöyle insanlar var. Bakıyorsun ufak erkek çocuğuna tecavüz ediyorlar. Şimdi bu hadisi ele alıp faili de mef'ulü de öldürün hadisi buna uygun olur mu? Olmaz. Neden? Diyoruz ki birinci olarak buluğ şartı var. Yani bu işi yapanların buluğa ermiş olması gerekiyor. Bir. İkincisi akıl sahibi olması gerekiyor. Üçüncüsü bu fiili, bu çirkin olan bu işi isteyerek kendi rızalarıyla yapar iseler o zaman hem fail hem de mef'ul ne yapılır? Ölüm ile cezalandırılır. Eğer bu şekilde dediğimiz gibi ufak bir erkek çocuğuna birisi tecavüz ediyor ise bu adama ne yapılır? Bu hüküm uygulanır. Ancak bu çocuğun bununla alakalı nedir? Bir suçu yoktur. O yüzden bu hadisi anlarken de bu hususlara ne yapılması gerekiyor? Dikkat edilmesi gerekiyor. Bugün bu iki hadisle yetinelim.